Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Riyazu Salihin'in Allah'ın hükmüne boyun eğmek, itaat etmek bölümündeki hadisleri okuyoruz. Geçen programımızda Emener Resulü'nün nüzul sebebiyle ilgili hadisi okumuştuk. Emener Resulü'nün bir önceki ayet-i kerime, Allah Teala sizin kalplerinizde, gizlediğinizde, açığa vurduğunuzda bilir, hesaba çeker ayeti inince ashab-ı kiram bu ağır gelmişti. Kalbimizdeki düşüncelere hakim olamayız. O zaman biz perişan oluruz diye Peygamberimize müracaat etmişlerdi. Buna nasıl güç getireceğiz diye. Efendimiz de siz Yahudi ve Hristiyanlar gibi semina ve asayna mı demek istiyorsunuz? İşittik ve isyan ettik mi demek istiyorsunuz? Aksine siz semi'na ve ata'na gufranaka rabbena ve ileykel masir deyin diye çok güzel bir tavsiyede bulunmuştu. Allah'tan mağfiret isteyin diye. Sahabe-i kiram da hemen itaat edip bunu tekrar ettiler. Dillere alıştı. Bunun üzerine Allah Teala önce onların bu güzel halini tasvir etti. Emener Resulü'nün birinci ayetinde Peygamberimizin ve ashabın bu güzel halini, bu iman halini ve itaat halini tasvir etti. Çok güzel bir tasvir. Peşinden de onlara rahmetini indirdi. Emine Resulü'nün ikinci ayet kerimesi. Her tarafı dua dolu olan bir ayet kerime. Bu ayetlerden bahsetmiştik. Bu ayetlerin nazil olmasından. Şimdi bu rivayetin açıklamasına gelelim. Neredeyse tamamı ayetlerden oluşan bu rivayet. Üç ayetten. Bakara suresinin son üç ayeti. Bu rivayet sahabe-i kiramın nazil olan Kur'an, sure ve ayetlerini öğrenme, anlamı ve tatbik etmede ne kadar dikkatli ve hassas davrandıklarını bize gösteriyor. Yani ayet-i kerime üzerine tefekkür ediyor. Ayeti anlıyor, ne yapması gerektiğini anlıyor. Yapması gereken işin zor mu kolay olduğunu fark edebiliyor. Ama bugün biz okuyup geçiyoruz. Yani bu ayet-i kerime ne diyor? Biz bununla ilgili bir şey yapacak mıyız? Yapacağımız iş kolay mı, zor mu? Hiç onunla ilgili ilgilenmiyoruz, düşünmüyoruz. Halbuki düşünmek lazım ki bu ayet bize ne diyor, bizden ne istiyor, yapacağımız iş zor mu, kolay mı? Bunu düşünüp ona göre tedbirini almak gerekiyor. Sahabe-i kiramın problemlerin çözümünde başvurdukları merciğin Resul-i Ekrem olduğunu da bu vesileyle bir kere daha görmüş oluyoruz. Bakıyorlar ki iş zor. Ne yapıyorlar? Hemen Resulullah Efendimiz'e gidip hep beraber. Yani orada buluşuyorlar. Anlaşıldı, hadi Resul'a gidelim demiyorlar. Yani herkes tek tek geliyor, bakıyor ki hepsi orada toplanmış. Ya Resulallah, çok ağır bir hüküm geldi. Biz ne yapacağız? Diyorlar. Onlar anlamadıkları veya inen Kur'an ayetlerinde kapalı olan hususları kendi anladıkları kadarıyla veya anladıkları şekilde anlatma ya da uygulama yönüne gitmiyor. Kafasına göre bir yorum yapmıyor. Bilakis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sorup öğreniyorlardı. Böylece bilgi ve uygulama birliği sağlanmış oluyordu. Bilgi ve tatbikat birliği. Bunun sağlanmasında Peygamberimizin sünneti ve hadisleri en önemli rolü oynuyordu. Bugün de elhamdülillah elimizde her türlü eser var, kaynaklar var. Ayet-i Kerime ne diyor? Peygamberimiz bunu nasıl açıklamış? Sahabe-i kiram nasıl açıklamış? Tabi'in, etbe-ut tabi'in nasıl açıklamış? Daha sonra gelen dirayet yoluyla tefsir yapan alimler nasıl açıklamışlar? Lügat açısından nasıl açıklamış? Hepsi var elhamdülillah. Hepsini elimize alıp hepsinden istifade edersek kapalı bir şey kalmaz. Hepsini öğrenmiş oluruz. Ama bunu yapmak istemeyen insanlar çeşit çeşit problemler üretiyorlar. Sahabe-i kirama ayet-i kerimenin şiddetli gelmesi ve korkularının sebebi gönüllerinden geçirdikleri şeylerden dolayı hesaba çekileceklerini zannetmeleriydi. Her düşünceden hesaba çekileceksek, peki Allah benim düşüncemi nasıl bilir? O düşünce yaratan Allah'tır. Her şeyin yaratıcısı Allah. Yaratan hiç bilmez mi? Yani biz zannediyoruz ki kendimiz gibi düşünüyoruz her şeyi. Zahiren maddi olarak dokunabildiğimiz şeyler görünür, görünmeyen şeyler bilinmez. Öyle değil. Allah Teala'nın kudreti, ilmi o kadar yüce ki, o kadar farklı şeyler yaratıyor ki, bakın bizim gibi cisim görünen alemleri yaratıyor. Melekler, cinler gibi görünmeyen farklı boyutlarda varlıklar yaratıyor. İşte mikroplar gibi görünmeyen küçük şeyler yaratıyor. Kalp, duygu, düşünce gibi farklı şeyler, farklı alemler. Kalp alemi. Kalbin içindeki o duygular, düşünceler. Bütün bunlar yaratılıyor. Bunlar yönlendiriliyor. Cenab-ı Hak istediği gibi kalpleri yönlendiriyor. Kalpler Rahman'ın iki parmağı arasındadır. İstediği gibi evirip çevirir diyor Peygamber Efendimiz. Cenab-ı Hakk'ın elinde bütün düşünceler, duygular, hissiyat, korkular, sevinçler. Ama Cenab-ı Hak imtihan için bir kısmında, cüz'i bir bölümünde bizi hür bırakıyor. Bakalım ne yapacaksınız diye. Ona göre de bize muamele ediyor. O bize bırakılan kısımda biz de Allah'tan korkalım, güzel davranalım ki Cenab-ı Hakk'ın rahmeti üzerimize yağsın. Ama çoğu kısım Allah'ın elinde. Cenab-ı Hak dilediği kulunu korkutur, dilediğini sevindirir, dilediğinin düşüncelerini değiştirir. Bunu tabii ki yanlış anlamamak lazım. Cebriye gibi anlamamak lazım. Bize bırakılan kısmı biz değerlendirmemiz lazım. O zaman ya benim suçum yok, ben yanlış düşünüyorsam işte Allah demek ki öyle yapmış değil. Sen o sana bırakılan kısımda yanlış düşünüyorsun. Yoksa Allah'ın elinde olan kısımda yanlışlık yok. Sen imtihan olan bölümde kaybediyorsun. İşte bu duygular, kalpte hangi duygu varsa mutlaka o duygu bir yaratılmaya muhtaç. Kendi kendine o duygu olmaz. Kendi kendine bir düşünce, kendi kendine bir hissiyat, kendi kendine bir korku, bir sevinç olabilir mi? Bir şey meydana geliyorsa mutlaka yaratılıyor demektir. Yaratan da tek bir Allah'tır. Tek bir yaratıcı vardır. O zaman yaratıcı da onları bilir. Kalbinde ne düşünce geçiyorsa bilir. O zaman bu isterse bu düşünceden seni hesaba çekebilir. Dilerse buradan ceza verebilir. Bunu bil bir defa. Sahabe-i kiram da işte bu tüm düşüncelerden hesaba çekileceklerini düşünmüşler. Bunlardan korunmaları gerektiği kanaatine sahip olmuşlardı. Demek ki bütün yanlış düşüncelerden korunmamız gerekiyor. Ama bazen insan elinde olmayan düşünceler gelebiliyor. Kalp açık bütün düşüncelere. Çünkü böyle bir teklif insanın güç yetiremeyeceği bir şeydi. Cenab-ı Hak öyle yaratmış. Kalp açıktır. Kalbe sağdan soldan düşünceler gelebilir. Sen o düşünceleri yönlendireceksin. Doğrusunu kabul edeceksin. Geliştireceksin. Yanlışını def edeceksin. Yanlış düşüncelere karşı buğz edeceksin. Güzel düşünceleri seveceksin, besleyeceksin. İşte bir imtihan alemi, kalp alemi. Çünkü böyle bir teklif insanın güç yetiremeyeceği bir şeydir. Yani kalbine hiç kötü düşünce gelmez. Böyle bir şey yok zaten. Gönülden geçen duyguları def etmek kişinin elinde değildir. Onun için biz buna güç yetiremeyiz demişlerdi. Yani gelmesini engellemek elinde değildir. Geldikten sonra onları def etmek insanın elindedir tabii ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu arz eden ashab arasında Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Abdurrahman bin Avf, Muaz bin Cebel gibi önde gelen sahabi-i kiram vardı. Büyük sahabeler. Aşırı 25'lere. Onlar bu teklifi dindeki ifade tarzıyla teklifi ma la yutak, yani gereğinin yerine getirilmesi imkansız bir teklif olarak görmüşlerdi. İnce bir konu olduğu için tabii ki acaba diye tereddüt etmişler. Peygamber Efendimiz onların bu karşı çıkış tavrını Yahudi ve Hristiyanların tavrına benzeterek uygun bulmamış. Yani karşı çıkış yok tabii ki burada aslında ama bir halini arz ediyor. Arzu hal var. Yani ne yapacağız ya Rabbi? Ya Resulullah perişanız. Bu hali Efendimiz diyor. Siz Yahudilere benzemeyin aman diyor. Nasıl davranmaları ve ne demeleri gerektiğini kendilerine öğretmişti. Öyle demeyin, böyle deyin. Hadisin konumuzla ilgili yanı da işte burasıdır. Yani Allah'a nasıl, Resulüne nasıl itaat edilir? Allah ve Resulüne itaat edin denildiği zaman nasıl cevap verilir? Allah ve Resulüne itaat edin denildiği zaman nasıl cevap verilir? Semi'na ve ata'na, gufranike rabbena ve ileykel masir denir. Sahabe-i kiram da Allah Resulü'nün bu tavsiyesine uydular. Tekrar ettiler. Kalpleri, gönülleri buna yatıştı, iyice alıştı. Neticede Allah Teala önceki ayet-i kerimeyi nesetti. Onu neseden şu ayeti getirdi. Allah hiç kimseye gücünün üstüne bir şey teklif etmez. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah herkese ancak gücünün yettiğini yükler. gücün yetmediğinden sorumlu değil insan. İnsan gücünün yettiği alanı en güzel şekilde değerlendirirse iş bitmiştir. Ondan sonrasında Allah Teala ona lütfeder, ikram eder. Ashabı rahata ve huzura kavuşturdu Cenab-ı Hak. Bu şekilde. Emine Resulü hakikaten bizim için muazzam bir hazine. Yine hadis-i şerifte onun arşın altındaki bir hazineden indirildiği bizlere bildiriliyor. Miraç'ta peygamberimize ikram edildiği ifade ediliyor. Yani Miraç'ta müjdelenmiş, ikram edilmiş. Belki sonra da yeryüzünde bu olaylar yaşanarak Efendimiz'e indirilmiştir bu ayet-i kerimeler. Allahu alem. Ama şu bir gerçek, biz bunu devamlı okumamız gerekir. Bakara suresinde ayet-el kürsi, Emine Resulü. Her sure, her ayet değerlidir ama özellikle bazı faziletiyle ilgili rivayetler olan ayetler daha faziletli olduğunu Efendimiz bizlere bildiriyor. Emine Resulü'yü okumadan uyumayın diyor. Ayet-el kürsi okumadan uyumayın diye. Yatağa girdiğimizde demek ki bunları okumamız, tekrar etmemiz gerekiyor kıymetli dinleyenler. Hadisten öğrendiklerimiz, Allah Teala İslam ümmetine şeriatı hafifletmiş ancak güçlerinin yeteceği kadar yük yüklemiştir. İslam'ın bütün hükümleri insanın güç yetirebileceği kadar, yapabileceği kadardır. İslam'ın yapılamayacak bir hükmü yoktur. Ya bu devirde bu hükmü nasıl uygulayacağız? Böyle saçma bir söz olamaz. Ya o eskidenmiş, bu devirde o hüküm şimdi geçerli olmaz ki, hangi çağda yaşıyoruz gibi sözler tamamen cahilane, inkarane bir sözlerdir. Müslümanın sözü olamaz. Cenab-ı Hak la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Cenab-ı Hak bir hüküm verdiyse, kullarından bir şey istediyse bu her zaman, her çağda geçerlidir. Geçerli olmadığı zaman zaten Cenab-ı Hak onları değiştirmiş. Bazı hükümler koymuş. Daha sonraki peygamberlerle onları kaldırmış. Önceki hükümlerden işte ağır yükleri, mesela Beni İsrail'e yüklediği ağır yükleri daha çok daha sonra peygamberimizle kaldırmış. Ve yadav anhum israhum vel eğlalelleti kânet aleyhe. Onların üzerindeki yükleri peygamberimiz vasıtasıyla kaldırmış Cenab-ı Hak. Neshetmiş. Peygamberimizin hayatında da bazı hükümler konulmuş, kaldırılmış. Farklı hikmetler sebebiyle. İşte insanları alıştırmak için, tedriciliği sağlamak için veya imtihan etmek için Cenab-ı Hak istediği hükmü verir, istediğini kaldırır. Size düşen itaattir. Bu itaat imtihan için olmuş. En son artık takarrur etmiş, kararlaştırır, karar kılmış, sabitleşmişse artık bu hüküm artık bundan sonra geçmez, şu devirde olur, bu devirde olmaz diyemeyiz. İslam'ın hükmü kıyamete kadar geçerli olacağı artık bildirilmiş. Dolayısıyla İslam'ın koyduğu bütün hükümler insanların yapabileceği hükümlerdir. Tabi zamanın değişmesiyle değişik hükümler, örfe dayalı hükümler, onlar değişir. Değişebilecek hükümler değişebilir. İçtihada mesai olan hükümler değişebilir ama içtihada mesai olmayan hükümler, onlar değişmez. Bu da fıkıh alimlerimizin bildiği, anlattığı hususlardır. Bu konularda onlara müracaat etmemiz gerekiyor. İkincisi, insan gücünün yettiği amelleri işleyip Allah'tan mağfiret ve bağışlanma dileğinde bulunmalıdır. İnsan gücünün yeteceği kadar, gücünün yettiğini yapmalı. Ondan sonrası içinde Gufraneke Rabbena ve ileykel mesir demeli. Yani çok rahat hayat. Yani insanın sıkılmasına, korkmasına gerek yok. Ya ben yapamazsam, edemezsem ne olacak demeye gerek yok. Cenab-ı Hak diyor ki siz gücünüzün yettiğini yapın, gerisine Gufraneke Rabbena ve ileykel mesir deyin. Ben mağfiret ederim buyuruyor. O zaman insan da rahat bir şekilde gönül huzuruyla, zaten bu niyetle, samimi niyetle bunu yapmaya yöneldiği zaman Allah da ona her yolu kolaylaştıracaktır, işlerini kolaylaştıracaktır. İnsan gücünün yettiği amelleri işleyip Allah'tan mağfiret dilemeli. Hemen isyan havasına girmemelidir. Ya bu nasıl olacak, bu olmaz değil ya. Sen bir yapmaya başla, onun nasıl kolaylaştığını göreceksin. Üçüncüsü, Allah Teala insanlara kendisine nasıl dua edeceklerini ve Allah'tan nasıl isteyeceklerini öğretmiştir. Kur'an'daki dualar. İşte bunların başında da Emine Resulü iki ayet-i kerime geliyor. burada Cenab-ı Hak bize nasıl dua edeceğimizi öğretmiş. Bunun dışında pek çok Rabbena dualar. Rabbena etina fit dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve qina azabennar. Rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyyatina qurrata a'yunin ve ec'alna lil muttaqina imama gibi Kur'an'da pek çok dualar var. Kıymetli dinleyenler, bunları Cenab-ı Hak bizlere öğretmiş. Bunları takip etmemiz, en güzel şekilde okumamız gerekiyor. Kendi kârımıza, kendi menfaatimize. Evet kıymetli dinleyenler, bir sonraki bölümümüz bid'atlardan sakınmak. Bid'atlardan ve temeli dine dayalı olmaksızın sonradan ortaya çıkan işlerden sakınmak. Bid'at sonradan ortaya çıkan demek zaten. Peygamberimizin, sahabe-i kiramın ortaya koymadığı, tabiinin, ulemanın içtihatla ortaya koymadığı bir usule tabi olmayan, İslam'ın metinleri anlama usulüne, fıkıh usulüne tabi olmadan cahilane bir şekilde veyahut kötü niyetle ortaya konan usul dışı işler, bid'atler. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Femâzâ ba'del hakkı illel dalâl." Yunus suresi 32. ayet-i kerime. Hakikatin ötesinde, hakkın ötesinde sapıklıktan başka ne var ki? Hak, Kur'an ve sünnetin getirdiği bir hak var. Onun dışına çıkarsan da sapıklık vardır. Bu ayet-i kerime hak ile dalalet arasında bir bağ olmadığını ortaya koymaktadır. Hak üzereysen dalaletten uzaksın demektir. Haktan ayrılan mutlaka dalalete düşer. Peki haktan ayrılırsan o zaman da ya ben kendime göre başka bir güzel yol bulurum deme imkanın yok. Mutlaka dalalete düşersin. Sapıklık batağına saplanır. Allah'tan başka Rab arayan batıl yollara dalar, uydurma ilahlara inanır, tevhid akidesinden ayrılarak şirke sapar. Gerçeği gören, bilen ve tanıyan kimse nasıl olur da sapıklığa değer verip onu tercih eder? İnsana yakışan hakkın yanında ve hakta olmaktır. Demek ki hakkı tanımak lazım. İnsan hakkı tanıdıkça ondan başkasına iltifat etmez. Hakkı tanımak için de biraz gayret etmek lazım. Biraz yorulmak lazım belki, araştırmak lazım, sormak lazım, okumak lazım. Bu insana zevk de verir. İnsan bu hakkı hissetmeye, öğrenmeye başladıkça zevk de alır. Hiç her çeşit bid'at ve temeli dine dayanmayan, sonradan uydurulmuş her şey sapıklıktır. Sapıklığın her türü reddedilmiştir, makbul değildir. Bu konuda da bazı sıkıntılar olabiliyor. Bid'at konusunda insanlar olayı tam anlayamayınca, eksik bilgiyle yola çıkınca bu sefer her gördüğü şeye bid'at diyebiliyor. Her gördüğü farklılığa bid'at diyebiliyor. Bu konuyla insanlar kendi kafalarına göre hemen ya bu bid'attir, bu şirktir diyerek hüküm kesmek yerine işin ehline, bilen kimselere sorması, öğrenmesi, ya bu davranış doğru mudur, değil midir fetvasını alması. Allah Teala ulemayı niçin var etmiş ümmet içerisinde? Bunun için. Bilmediğimiz bir şey varsa bilenlere sormamız gerekiyor. Diğer ayet-i kerime: "Estağfirullah, ma ferratna fil kitabi min şey." Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. En'am suresi 38. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerime de çok yanlış anlıyor insanlar. Kur'an'da hiçbir şey eksik kalmamıştır. O zaman Kur'an dışında başka bir şey mi arıyorsunuz? Sünnette bir şeye mi bakıyorsunuz? Kur'an dışında sünnete bakmak demek bu ayete terstir. Kur'an'da bir şey varsa kabuldür, yoksa demek ki yanlıştır gibi kısır bir görüşle. Kur'an'da tabi anlamıyorlar, eksik anlıyorlar. Dolayısıyla toplumda bir fitne fesada sebep oluyor çoğu insan. Veya özellikle toplumda fitne fesat çıkarmak isteyenler de bu ayet-i kerimeyi, benzer ayetleri, hadisleri özellikle öne çıkararak devamlı insanlar arasında bir böyle ayrımcılık, bir ihtilaf, bir fitne tohumu ekiyorlar. Bu konularda devamlı bilen alimlerin yanında olup onlara sormak gerekir. Kitapta her şey varsa zaten sünnet de o kitabın içerisinden çıkarıyor, hüküm veriyor. Yani peygamberimizin bize verdiği hükümler hep diyor kitaptan anladığı şeylerdir. Bizim anlayamayıp onun anladığı şeylerdir. Alimler ve müfessirler burada geçen kitaptan maksadın ne olduğunu farklı şekilde anlayıp yorumlamışlardır. Bir kısmı her şeyin yazılı olduğu kitaptan maksadın levh-i mahfuz olduğunu, Çünkü bütün mahlukatın ahvalinin yalnızca orada yazılı bulunduğunu söylemişlerdir. Bütün ilim, Allah'ın ilmi. Her şeyi bilen Allah Teala'nın yarattıklarından bir tanesinin bile rızkını ve yönetimini unutması söz konusu değildir. Alemde cereyan edecek olan her şeyin hali, durumu ve bilgisi tamamen ve bütün ayrıntılarıyla levh-i mahfuzda yazılı olup Allah katında bilinmektedir. Bir kısım alimler de kitaptan maksadın Kur'an-ı Kerim olduğunu söylemiştir. Çünkü Kur'an'da insanın ihtiyacı olan delil ve tekliflerden hiçbiri ihmal edilmemiştir. Hepsi ya kısaca veya tafsilatlı olarak bildirilmiştir. Kimisine işaret edilmiştir. Onu anlamakta herkesin kârı olmayabilir. Tabii ki şu anda cereyan eden veya ileride meydana gelecek her hadiseyi tek başına düşünmek ve bizzat kendileri fiilen yaşamak isteyenler hiçbir ayeti okuyamaz, anlayamazlar. Ancak bu yönde başkalarına ibret olurlar. Mesela bir kimsenin başına taş yağmasını, bir insanın yıldırım çarpmasını tek başına bir olay olarak görmekte hiçbir fayda söz konusu olamaz. Kur'an-ı Kerim'deki bütün ferdi vakaları buna kıyas edebiliriz. Bunun bir ayet olması veya bir kıymet ifade etmesi benzer olayların kendi başına da gelebileceğini düşünerek ondan sakınma ve korunma yolları aramasına bağlıdır. İşte bu anlamda olmak üzere Kur'an bize her şeyi saymış, herhangi bir şeyi eksik bırakmamıştır. Yani pek çok olay Kur'an'da bahsedilen bazı olayların başlıkların altına girer. Kıyas yapılır, onlardan ibret alınır. Her şeyin bilgisi, delaleti veya işareti Kur'an'da mevcuttur. Burada bazı eserlerde Peygamber Efendimizin hadislerinin Kur'an'daki hangi ayetlerden nasıl çıkarıldığıyla ilgili tafsilatlı kitaplar da var. Bunlar bakıldığında hakikaten Efendimizin Kur'an'ı çok daha farklı bir şekilde, insanların anlayamayacağı şekilde anladığını görüyoruz. Çünkü Kur'an onun kalbine indi. Kur'an onun kitabı. Ve Allah ona fetanet verdi. Peygamber fetaneti. Ve hikmet verdi. Kur'an'ın dışında vahiyle de ona öğretti. Bu normaldir. Dolayısıyla peygamberimize bu hakkı verme konusunda hiç kimsenin kıskançlık, haset yapma durumu yok. Efendimizin ayrı bir konumu var. Kainatı bir kitap kabul edip bütün varlıkları o kitabın kelime ve delaletleri, nakış ve hatlar olarak görenler de vardır. Buna da kainat kitabı denilmiştir. O halde kainattaki her şeyden alınacak bir ders, bir ibret vardır. فَاَتَبِرُوا يَا اُلِلْ اَبْصَارُ diyor Cenab-ı Hak. İbret alın diyor. Bilmiyorsanız bilenlere sorun diyor. Kıyas var. Dolayısıyla pek çok geniş yönlü bir şekilde bakmak lazım olaya. Yoksa her istediğimi birebir motamot Kur'an'da bulacağım, açıkça yazılacak diye düşünmemek lazım. Sözün tamamı ahmağa söylenir derler. Fıkıh usulünü işleterek bunları görmek gerekiyor. Neticede biz bunların her birini yine Kur'an'dan öğreniyoruz. Bugün de programımızın sonuna geldik kıymetli dinleyenler. İnşallah gelecek programda bid'atlerden sakınmak konusundan devam ederiz. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.